Ayrım 7.
Sigara dumanını keyifle dudaklarının arasından salıverdikten sonra gözlerini Süha'ya dikerek sormuştu bu soruyu. Parti mi? Süha çekingen gözlerle Demet'e baktı. Yıllar önce yarıda kalmış bir hesaplaşma yeniden mi başlıyordu? Partiyle bağım yok. İstesem de olmaz. Parti kendini feshetti. Demet muzipçe gülümseyerek, "Sen yeni bir parti kurarsın artık," dedi. Süha'nın tedirginliği artıyordu. Anlaşılan Demet eski defterleri açmakta kararlıydı. Parti kurmak benim kapasitemin çok üzerinde bir iş. Bırak parti kurmayı, içine girip çalışabileceğim politik bir grup bile bulamıyorum. Şaşılacak şey, politika yapmadan nasıl yaşayacaksın? Sen sitem etmek için söylüyorsun ama söylediğin galiba doğru. Politik faaliyet olmadan yaşam tatsız geliyor bana. Demet şefkatle baktı Süha'ya. Beni yanlış anlama, biraz takılmak için söyledim onları. Sitem ettiğim falan yok. Ne yani, beni bağışladın mı? Bağışlamak mı? Ortada bağışlanacak ne var ki? Son görüşmemizi anımsıyorum da pek böyle düşünmüyordun. Benim konuşma isteğimi defalarca geri çevirmiş, seni görmeye bile dayanamıyorum demiştin. O 7 yıl önceydi. Çok gençtim. Bambaşka duygular yaşıyordum. Nasıl yani? Nasıl mı? Bilmiyor musun? O sıralar sana aşıktım. Süha'nın yüzü aydınlanıyordu ki Demet kestirip attı. Ama sonra sen beni polislerin avucuna bırakıp gittin. Biliyorsun, zorunluydum. Bilmiyorum, bildiğim insanın aşık olduğu birini zor durumda bırakıp gitmeyeceği. Başına kötü bir şey gelmedi ama. Gelebilirdi. Sen de durumun tehlikeli olduğunu bildiğin için aramadın ya beni. Yardımıma her zamanki gibi benim küçük burjuva babam yetişti. Bak, operasyon sırasındaki tavrımı anlamanı isterim. Üst üste ağır darbeler yiyorduk. Bir tutuklama daha yapılsa belki yıllarca belimizi doğrultamazdık. Selmaların gözaltına alındığını öğrendiğimizde aradan bir hafta geçmişti. Yani polisin Selma'yı konuşturması için tam bir haftası vardı. Selma konuştuysa bu bir haftadır izlendiğin anlamına geliyordu. Benim seninle ilişki kurmam polisin ekmeğine yağ sürmek olurdu. Bu yüzden çok sayıda arkadaşımız tutuklanabilirdi. Hiç de düşündüğünüz gibi olmadı ama. Selma benim hakkımda tek bir sözcük bile söylemedi. Önceden neler olacağını bilemeyiz ki. Gizli çalışmanın kendi mantığı, kendi kuralları var. En küçük bir risk bile acımasız kararlar almaya zorluyordu bizi. İyi ya, sen de doğru kararı aldın. Evet, o kararı aldım. Doğru, seni korunmasız bıraktım. Ama bunun bana ne kadar acı verdiğini bilemezsin. Günlerce sana haber iletebileceğim güvenli kanallar arayıp durdum. Ne yazık ki bütün çabalarım boşa çıktı. Elim kolum bağlanmıştı. Selma'nın konuşmamasını dilemekten başka çarem yoktu. Operasyonda alınan polis ifadelerinin avukatlara gelmesini 3 ay boyunca sabırsızlıkla bekledim. İfadelerde senin adının geçmediğini öğrendiğimde nasıl sevindiğimi, nasıl büyük bir özlemle seni aradığımı anlatamam. Ama sen benimle görüşmek istemedin. Demet sıkıntıyla kül tablasına bastı sigarasını. Yüzü pembeleşmiş, gözleri dolu dolu olmuştu. İstersen kapayalım bu konuyu, dedi. Olan oldu. Bu saatten sonra oturup doğruyu eğriyi bulacağız diye birbirimizi kırmanın anlamı yok. Ben de seni kırmayı istemem ama geçmişteki davranışımdan dolayı beni yanlış anlamış olmandan korkuyorum. Yanlış anlaşılacak bir şey yok. Senin kendine göre nedenlerin vardı. Ama sen de beni anlamalısın. O günlerde benim için çok önemliydin ya da öyle olduğunu sanıyordum. Şimdi geçmişe daha soğukkanlı bakabiliyorum. Öyle duygusuz bir ifadeyle söylemişti ki bu sözleri. Demek artık beni sevmiyor diye düşündü Süha. Ama neden içi burkulmuştu böyle? Demet'e dair hala bir umut mu taşıyordu içinde? Geçmişte kalmış bir aşk, inatçı bir sarmaşık gibi olayların bedenine tutunarak bugünlere ulaşabilir miydi? Hem karşısında oturan, orta yaşa merdiven dayamış bu kadın, bir cenaze yürüyüşünde tanışıp 10 yıl sonra bir polis operasyonunda kaybettiği, içerideyken sık sık düşündüğü, okuduğu kitaplardaki bütün güzel kadınları ona benzettiği, yalnız başına büyüyen çocukların kendilerine gerçekte var olmayan bir arkadaş edinmeleri gibi yalnızca onunla dertleştiği, sevinçlerini, üzüntülerini ona aktardığı o incecik kıza hiç benzemiyordu ki. 5. Bölüm. Ürkekliğini üzerinden atamayan Gülizar sesini sofulara duyurmaya çalışıyordu. İyi bir insandı o. Hiçbiriniz hakkında kötü düşünmez, kimsenin arkasından konuşmazdı. Durup dururken böyle bir iş geldi başına. Bir kara sevdaya tutuldu. Kurtulmayı çok istedi. Lakin kurtulamadı ondan. Kurtulamadı. Gülizar sözlerini sürdüremiyordu. Gözleri tabuta takılmış, dili tutuluvermişti. Bakışlarını tabuttan kaçırmaya çalıştı. Boğazından anlamsız birkaç sözcük döküldü ama konuşmasını sürdüremedi. Başını eğerek sessizce ağlamaya başladı. Metanetli ol Gülizarcan, dedi Sofu. Hepimiz ölümlüyüz. Mühim olan genç ya da yaşlı ölmek değil, nasıl ömür sürdüğümüzdür. Genç kadın burnunu çekerek af dileyen gözlerle Bektaş Sofu'ya baktı. O kötü bir insan değildi, onu duasız komayın, diyebildi. Gözleri yaşlarla doluydu. Yüzünü avuçlarının içine alarak hıçkırmaya başladı. Salonda çıt çıkmıyordu. Bazı kadınlar da Gülizar'ın ağıdına katılmıştı. Erkeklerin yüzünü keder kaplamıştı. Gülizarcan, eğer konuşamayacak gibiysen sıranı babana ver. O konuşsun. Sonra yine sana söz veririz, dedi Bektaş Sofu. Genç kadın öyle derinden sarsılıyordu ki Sofu'nun söylediklerini duymadı bile. Adam inelemek zorunda kaldı. Sana söylüyorum Gülizarcan, istersen baban konuşsun senin yerine. Gülizar bu kez işitti Sofu'nun söylediklerini. Başını kaldırdı. Yüzü kıpkırmızıydı. Yanaklarından hala şeritler halinde yaşlar akıyordu. Başındaki siyah yazmanın ucuyla yaşlarını sildi. Hıçkırıkları giderek azalıyordu. Yok, dedi. Ben konuşurum. Peki öyleyse söyle bakalım. Sen İsmail'in karısıydın. Sana nasıl davranırdı? Gözlerini kısarak Sofu'ya baktı Gülizar. İyi göremiyor, gözlerinin içi yanıyordu. Ama ezilmeden, kırılmadan dimdik bakıyordu adama. O iyi bir insandı, diye tekrarladı. Hiç kimseye benzemezdi. Karıncaları ezmemek için yolunu değiştirirdi. Kurtla kuzuyu bir arada güderdi. Adı sanı bilinmeyen küçücük otları bile severdi. Ondan incinen bir tek kişi var mıdır bu köyde? Bir tek kırıcı söz söyledi mi kimseye? Ama kafasındaki o kara sevda. Ah, o kara sevda rahat bırakmadı İsmail'imi. Öldürünceye kadar aklını kemirdi durdu. Kadının sesi yine titremeye başladı. Neredeyse yeniden hıçkırıklara boğulacaktı ki tuttu kendini. Kaç kere aşağı köyde himmetle de derler, bir ulu var, onun huzuruna varalım. Seni okusun üflesin, belki derdini alır dedim. Himmetle de gibiler benim derdime derman olmaz. Bana hakiki pirler, ulular lazım. Ama onlar da göçmüşler, ayaklarını kesmişler bu topraklardan dedi. Derdini bana anlatmadan evvel ben de şüphelendim ondan. Çünkü 6 aylık evliliğimizin sadece 2 haftasını karı koca gibi yaşamıştık. Bir gece yarısı kalkıp gitmişti yanımdan. Anam, kayınbabam, hepimiz öylece donup kalmıştık evin içinde. Acaba başka bir sevdiği mi var diye düşündüm. Üzüldüğümü gören anam, tasalanma kızım dedi. Bu hali seninle ilgili değil. İsmail arada bir alır başını gider. Dağlarda taşlarda yatar. Kurtlarla kuşlarla yoldaşlık eder. Ama birkaç gün sonra çıkar gelir. Biz ne yaptıysak onun derdine çare bulamadık. Belki sen derman bulursun. Çünkü seni çok sever. İsmail tam 3 gün 3 gece eve gelmedi. Geldiğinde perişan bir hali vardı. Kapıyı açıp da onu karşımda öyle görünce çok kötü oldum. Zaten 3 gün boyunca kocamın beni istemediğini düşünüp kendi kendimi yemiştim. Bir yandan da anamın tüm yatıştırıcı sözlerine karşın onlardan utanıyor, gizliden gizliye bana kızdıklarını sanıyordum. Bir gelinin görevi kocasına sahip olmak, onu eve bağlamak değil miydi? Ben bunu başaramamıştım. İsmail hiçbir şey olmamış gibi gülümseyerek girdi içeri. Yıkanıp karnını doyurduktan sonra yalnız kaldık. Yanıma geldi. Alnımdan öptü beni. Kusura bakma Gülizar, dedi. Seni de habersiz bıraktık. Benim başımda böyle bir dert var. Arada bir karabasan çöker yüreğime. Düşünceler kafama sığmaz olur. Buralardan uzaklaşmak, sessiz yerlere gitmek isterim. Ancak koca dağın ılık rüzgarı, karşı pınarın başları rahatlatır beni. Bir gün orada, bir gün burada dolaşır, sıkıntılarımdan kurtulurum. Bu nasıl bir derttir İsmail? Diye soracak oldum. Sevecen gözlerle yüzüme bakarak başını salladı. Hakkın bana reva gördüğü, belki de ömrüm boyunca taşımak zorunda olduğum dermansız bir sevdadır bu. Hak, sana böyle bir derdi niye reva görsün? Çaresizlikle yüzüme baktı. Belki sevdiğindendir. Hak sevdiğine böyle eziyet eder mi? Eder ya, sınamak için yapar bunu. Böyle sınama mı olurmuş? Olur ama bu mesele derindir. Anlatması zordur. Sen gene de bir anlat İsmail. Anlatamam. Anlatsam da sen anlamazsın. Sözleri beni yaralamıştı. Niye anlamayayım İsmail? Dedim. Bana hiç mi güvenmezsin? Sana güvenirim ama bunun güvenle alakası yok. Bilirsin, küçüklüğümden beri sofuları, alimleri dinler, hisseme düşen bilgileri toplarım. Sanırdım ki öğrendiklerim arttıkça dünyanın ve hakkın sırrına ereceğim. Lakin tam tersi oldu. Öğrendikçe bilmediklerim çoğalmaya başladı. Bu nasıl bir bilmecedir çözemedim gitti. Hal böyleyken sen nasıl anlayacaksın? Sen hele bir anlat diye ısrar ettim. Peki dedi. Ama önce bana yemin ver. Söyleyeceklerim ikimizin arasında sır olarak kalacak. Eğer anlattıklarımı öğrenirlerse beni düşkün sayar, hor görürler. Böyle söyleyince iyice korktum. Yoksa İsmail yanlış işler mi yapmıştı? Seni kim hor görebilir? Köyde herkes tarafından sevilir sayılırsın. Ben onları çok iyi tanırım. Sana söyleyeceklerimi öğrenirlerse beni el gün içinde çıkmayacak hale getirirler. Onlar kim İsmail? Hüseyin dede ile çevresindeki sofular. Kla yüzüne baka kaldım. Dede senin kötülüğünü niye istesin? Çünkü köylüler bana uyarsa rahatı kaçar, postundan olur. Onun adına korkmaya başladım. Günaha giriyorsun İsmail, dedim. Hüseyin dede gibi hemen günahla korkutma beni. Bizim inancımızda hoşgörü temel esastır. Ceza çok sonra gelir. Hüseyin dede ne yaptı ki sana? Hüseyin dede bana değil, asıl kötülüğü bu köydeki insanlara yapıyor. Ben kin duymaktan çok acıyorum onu. Çok acıyorum ona. Dünya malına sahip olmayı, hak için uğraşmayı tercih eden, himmet yerine buğdayı seçen zavallılardan biri o. Uyarına gidip aklını çelmek istedim. Bunlar büyük meseleler İsmail, dedim. Dedenin hikmetinden sual olunmaz. Hüseyin dedenin kerameti vardır. Babası, atası, atasının atası hep bu kerametle doğmuş, bu kerametle göçmüştür. Bütün köy bunu böyle bilir. Biz daha çok genciz. Olayları anlamakta aciz kalırız. Gel bu işleri dedelere, sofulara bırakalım. Bütün yanlışlıkla da burada işte. Köyde herkes senin gibi düşündüğü için yarım sofular cahilliklerini cafcaflı sözlerle pullayıp hikmet diye yutturuyorlar bize. Oysa 7 yaşında kamil kamil, 70 yaşında cahil cahildir. Hazreti Muhammed'e inanarak İslamiyet'i seçen ikinci kişi Hazreti Ali'ydi. Hazreti Ali o sıralar ancak 10 yaşındaydı. Yaşlı başlı kabile şefleri Hazreti Muhammed'i lanetlerken Hazreti Ali 10 yaşında olmasına rağmen onun dünyaya ışık getiren kutlu bir kişi olduğunu anlamıştı. Eğer biz inancımızı Hüseyin dedeyle onun söylediklerinden çıkmayan köyün sofularına bırakırsak hiçbir zaman hak yoluna giremeyiz. Peki kimden öğreneceğiz inancımızı? Niye sadece bir tek dededen öğrenelim? Bütün alimlerle, dedelerle konuşmak, İmam Cafer'in buyruklarını okumak lazım. Hakikat kapısına ancak böyle varabiliriz. Hakikat kapısı mı? Hakikat kapısı ya, kendimizi başka türlü nasıl bulabiliriz? İşte buradasın ya, daha neyini bulacaksın? Ah Gülizar, ah, sana anlamayacağını söyledim. Tırnak içinde. Ama İsmail, bak karşımda duruyorsun. Bak Gülizar, pirimiz şöyle buyurmuş. Hak Teala insana dört göz verdi. İkisi baş gözü, ikisi gönül gözüdür. Baş gözü halkı görür, gönül gözü hakkı görür. Ben dünyayı gönül gözüyle görmek isterim. Gönül gözüyle görebilmek için kişinin kendini tanıması, nefsini yenmesi gerekir. Kendimi tanımadan insanı kamil mertebesine ulaşamam. İnsanı kamil olamazsam Allah'la bir olup onunla bütünleşemem. Benim biçare ruhum da gezgin bir yıldız gibi sonsuza kadar azap içinde dolanır durur gökyüzünde. Tövbe, tövbe sen kendini Hazreti Ali ile bir tutuyorsun. Sen deli mi oldun İsmail? Bu olur mu hiç? Gülümseyerek yüzüme baktı. Anlamayacağını söylemiştim. Zorla anlattırdın bana. Ama unutma, yemin verdin. Sakın ola ki yeminini bozmayasın. Sırrımı kimseye söylemeyesin, dedi. Sesinde tehditten çok yakarış vardı. Bir hafta sonra yine çekip gitti. 5 gün hiçbir haber alamadık ondan. Ne yapacağımı bilemeden gözüm yolda onu bekledim. Durumdan anamın haberi olmuş, beni yanına çağırdı. Kocam böyle kaçıp kaçıp nereye gidiyor diye sordu. Başta ona hiçbir şey anlatmak niyetinde değildim. Israr edince dayanamayıp İsmail ile konuştuklarımızı anlattım. Keşke dilim tutulsaydı da anlatmasaydım. O da babama, babam da gidip bunu Ahmet Sofu'ya anlatmış. Ahmet Sofu da yememiş, içmemiş, söylediklerimin üzerine bin katarak köye yaymış. İsmail döndüğünde hiçbir şeyden haberi yoktu. Acısu köyünde bir dede varmış, onunla konuşmaya gitmiş. 5 gün 5 gece oturup tartışmışlar. Neler konuştunuz? Diye sordum. Sonra anlatırım, dedi. Belki de bana yeniden güven duymaya başlıyordu. Ertesi sabah erkenden kalktı. Çayın öte yanındaki bahçeyi sulamaya gitti. Bir saat geçmeden eve geri döndü. Yüzünden düşen bin parçaydı. Bunu niye yaptın Gülizar? Dedi. Ben sana inandım, sırrımı verdim. Şimdi sokaktaki çocuklar bile benim deliliğimi konuşuyor. Hani yemin vermiştin? Hani kimseye söylemeyecektin? Bir cahilliktir ettim. Beni affet, diye yalvardım. Dinlemedi. Hemen o gece çekip gitti. Tam 15 gün eve gelmedi. Eve döndüğünde bana sanki elmişim gibi davrandı. Aynı gün yatağını ayırdı. Bir hafta sonra da keçileri kışlığa götürdü. 3 ay boyunca kışlaktan inmedi. Belki çobanlarla birlikte azık almaya gelir diye yolunu gözledim. Gelmedi. 3 ay sonra kışlaktan döndüğünde de haftalarca küs gezdi benimle. Günler sonra anamın zoruyla barışabildik ancak. Bazı günler İsmail köyün öteki erkekleri gibi sabah kalkıp tarlaya koşar, durdurak bilmeden çalışırdı. Akşam eve yorgun gelir, yemeğini yer, erkenden yatardı. Onun bu hali beni mutlu ederdi. İsmail'den çok memnundum. Beni hiç incitmezdi. Ah bir de başında şu kara sevda olmasaydı. O dert tutunca birden dellenir, evde köyde durmaz olur, dağlara vururdu kendini. O zaman oturur sessiz sessiz ağlardım. Ama baktım ağlamakla bir şey değişmiyor. Benim de alnıma böyle yazılmış, deyip kaderime razı oldum. Kendimizce bir düzen tutturmuş gidiyorduk işte. Köyde durumu benden çok daha kötü olan kadınlar da vardı. Sabretmeliydim. Allah büyüktü. Kim bilir belki bir gün İsmail bu dertten kurtulurdu. Ama felek bunu bile çok gördü bana. Mübarek Kurban Bayramı'nda aldı elimden İsmail'imi. Bayram sabahı dönmüştü İsmail. Yine bir haftadır ortalarda yoktu. Erikçe köyünde alim bir sofu varmış. Onunla konuşmaya gidiyorum, diye çıkmıştı evden. Günlerce ortada görünmeyince kaygılanmaya başlamıştık. Bayram yaklaşıyordu. Bu mübarek günü de ellerin yanında mı geçirecekti? Bereket korktuğumuz gibi olmadı. Bayram sabahı çıka geldi. Ama öyle üzgün görünüyordu ki sormadan edemedim. Canını sıkan bir şey mi oldu İsmail? Eve gelirken Zülfü ile karşılaştım, dedi. Bilirsin, Zülfü benim çocukluk arkadaşım. Çok ters davrandı bana. Ne oldu ki? Zülfü'yü görünce yanına yaklaştım. Selam verdim. Selamımı aldı ama sen de nereden çıktın şimdi der gibi asık bir yüzle baktı. Nasılsın Zülfü diye laf atacak oldum. Şimdi hal hatır sorulacak sıra değil İsmail. Bugün bayram. Kesilecek koç bizi bekler. Sonra konuşuruz, diyerek başından savdı beni. Sana öyle gelmiştir İsmail. Zülfü sever seni. Söylediği gibi bayram telaşı yüzünden konuşamamıştır, dedim.